Ayrım 2. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 25. Ekim, aynı gün saat 13.30. Dedem Atan, Ayazma'da mum yakıp annesinin iyileşmesini dilemiş Kadıköy'deki Aya Ekaterini Kilisesi'nde. Aya Ekaterini dedemin bu dileğini kabul etmemiş herhalde. Dedemin annesi o gece daha beter ateşlenip ölmüş. Ama asıl hikaye burada başlıyor inan. Bak dinle. 10 yıl sonra dedemin karşısına çıkan ve onu kendine aşık edip anne acısını dindiren kızın adı neymiş dersin? Evet evet, büyük annemin adı Ekaterini'ydi. Poyraz hiç durmadan anlatıyordu. Konuştuğu adam hafiften sıkılmaya başlamıştı. Adam asıl merak ettiğini sordu. Sen sünnetli misin? Poyraz sohbet etmeye iştahlıydı ama başka bir niyeti yoktu. Hele ki böyle pis bir ortamda. Bu sinemaya sadece konuşacak, tanışacak yeni insanlar bulmak umuduyla girmişti genç adam. Bunu sana sonra gösteririm deyip kahkaha attı ve büfeden uyarının gelmesi uzun sürmedi. Beyler sessiz olun, bir şey içmeyeceksiniz, koridorda dolaşmayın, salona geçip filmi izleyin. Sinemanın beli bükülmüş, yaşlı ve sinirli kantincisi kızmıştı. Şimdi bağırma sırası ondaydı. Kola, ayran, simit, poğaça. Oysa yaşlı adam kafasının önünde duran iddia kuponundan kaldırıp tuvaletin olduğu tarafa baksa neler neler görecekti. Belki de görmek istemediği bir manzara ile karşılaşmamak için bakmıyordu. Ya da bildiğin göz yumuyordu o tarafta olup bitenleri. Sahi hepsi en az 40 yıllık komik erotik filmleri ve aralarında bir parça gösterilen porno sahnelerini izlemeye ne diye gelirdi ki artık müşteri? Evinde DVD'si interneti olmayan mı kalmıştı? İstedikleri porno filmse her an evlerindeydi. Buraya gelen ya 5 kuruş parasız, zaman geçirecek sıcak yer arayan adamlardı ya da karanlık salon ve loş tuvalette ayaküstü seks yapacak birini arayanlar. Kumral yeşil gözlü yapılı vücutlu bu adam Poyraz Portakaloğlu her iki sınıftan da değildi. Poyraz'ın annesi Semra Hanım deli gibi aşık olup uğruna ailesini karşısına aldığı Alexis Bey ile evlenip Atina'ya gittiğinde sene 1985'ti. 3 yıl sonra doğdu Boreas. İsmini babası koymuştu. Türkiye'de Poyraz, Atina'da Boreas. Poyraz'ın babası Alexis Bey, Yunanistan'a 1964'te göç ettirilmiş İstanbullu Portakaloğlu ailesinin tek çocuğuydu. Kaderin tuhaf bir cilvesi olarak evleneceği kadını da yıllar sonra ziyaret ettiği İstanbul'da Moda'da bulmuştu. Alexis Portakaloğlu, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye görüp Kadıköy'ün en güzel kızlarından Semra Ateş'le tanıştığında 29 yaşındaydı. İstanbul'a babası Atan'la gelmişti. Alexis Bey'in çok sevdiği annesi Ekaterini Hanım yeni ölmüş, o da biraz toparlanır umuduyla babasını alıp ilk ve son kez Türkiye tatiline çıkarmıştı. Poyraz'ın dedesi Atan Portakaloğlu, eşi Ekaterini ve tek çocukları Alexis ile birlikte 1964'ten beri Yunanistan'daydı ama İstanbul'u hiç unutamamıştı. Ekaterini'yi de hiç unutamadı Atan Bey. Yıllar sonra torunu Poyraz'a babaannesi Ekaterini'ye olan aşkını ve ait oldukları İstanbul'u gözleri dolarak anlatacaktı. İstanbul'da doğup büyümüş olan Semra Ateş, ilkokul öğretmeni baba İsmet ve terzilik yapan anne Hüsniye'nin büyük kızıydı. Semra'nın küçüğü Şükran 18'inde Tokatlı bir hamamcı ile kaçınca Bostancı'daki iki katlı bahçeli evlerini çekip çevirmek ona kalmıştı. Alımlıydı Semra. Modada yürüyünce bir bakan bir daha dönüp bakardı. Alexis annesini yeni kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle dalgın yürürken Modada çarptı Semra'ya. Çarpıldı demek daha doğru olur aslında. Her şey Yeşilçam filmlerindeki gibi başladı adeta. Yıl 1985'ti ve Yeşilçam'da arabesk video filmleri hüküm sürüyordu. Çek o elini, fena olacak bak sonra diye bağırdı Poyraz. Perdede horoz taklidi yapan mavi kilotlu bir adam vardı. Ön sıradan biri elletmeyecektin de ne demeye gidip en arkaya oturdun, madilik yapma naşla dedi. Poyraz'ın az önce koridorda dedesi Atan Bey'in babaannesiyle tanışma hikayelerini anlattığı esmer kısa boylu adam niyetini açık etmişti. Arka sırada Poyraz'ın yanına oturup fermuarını indirmiş, elini de hiç çekinmeden Poyraz'ın pantolonundan içeri sokmaya çalışıyordu. Kıpkırmızı kesilen delikanlı bu kez hışımla koridora çıktı. Sanki ben gel de yanıma otur demişim, seni lavuk seni diye bağırdı ve son sigarasını yaktı. Naşla demedim mi oğlum sana? Ne o ilk defa mı sipet alıkmaya kalktılar? Ne söylenip duruyorsun? Bunu soran az önce salonda ön sıralardan dönüp Poyraz'a bağıran genç adamdı. 1.90 boylarında ince belli, kalın dudaklı, geniş omuzlu bir gençti bu. Ver lan bir sigara da bana. Türkçeni yerler senin yavrum. Mert ben. Senin adın ne diye sordu. Son sigaram bu. İstersen döndürerek içelim ama bana lan diye hitap etme lütfen. Adını bağışlamadın. Karnı baklavalı şey. Adonis mi lan adın? Evet Adonis ama sen bana Poyraz diyebilirsin. Çıkalım mı buradan? Tuvalet, rutubet, sperm ve sigara kokuyor burası. Beyimiz rahatsız olduysa çıkalım tabii ama peşinden söyleyeyim. Ben paralı takılmaya karar verdim artık. Zevkine değil benimki. Ne parası abicim? Senden bir şey isteyen mi oldu? Sohbet edeceksek dışarıda edelim. Bir saniye. İki genç adamın tanışma faslı Mert'in ani hareketiyle bölündü. Gözü Adonis diye takıldı Poyraz'ın karın kasları ve dudağının kenarına kondurduğu gülümsemede tuvalete doğru gitti Mert. Tuvaletin kapısında durup bir yandan deminden beri onlara bakan ve bir yandan da bariz şekilde pisuarın önünde kendiyle oynayan adama birinci çinko tombolayı bulunca beni ara diye bağırdı ve kahkaha atarak uzaklaştı. Hızla Poyraz'ın koluna girdi Mert. İkili birlikte çıkışa yöneldiler. Sonra annem resti çekmiş beni unutun artık Semra diye bir kızınız yok deyip kapıdan çıkmış. Çıkış o çıkış. Anneannem Tokatlı'ya kaçan kızından sonra Yunan'a giden kızın acısına dayanamamış derler. Belki de kolesterolden bilmem kalp krizi geçirip ölmüş o yaz. Dedem İsmet Bey yine evlenmiş. Bostancı'daki evi filan sattırmış yeni kadın ona. Manisa diye bir yer var. Ha oraya gitmişler galiba. O da orada vefat etmiş. Teyzemi ise bir daha gören duyan olmamış. Ay içim şişti yeter. Hep mi dram bu senin hayatın? Pasaja girelim de bir bira içelim bari. Ayık kafayla çekilmiyorsun Adonis. Mert'in Adonis diye bellediği Poyraz 8 yıldır İstanbul'daydı. Türkçesi o istemedikçe ya da heyecanlanıp hızlı konuşmadıkça içinde şey geçen kelime kullanmadıkça suyun öte yakasıyla olan bağını pek de ele vermiyordu artık. Boreas karşı kıyıda ve Poyraz'ın içinde kalmıştı. Siktir et şimdi birayı bana gidelim. Bende uzo da var, rakı da var. Hemen şimdi şu pasaja girip bira içmezsek ölümü gör. Dramaları ve büyük oynamayı seviyordu Mert. Sen de herkes gibi benim sarhoşluğumdan faydalanacaksın. Beni hemen evine götürüp para vermeden o işi halledip dönüp arkana uyuyacaksın Adonis. Ben o kadar ucuz değilim bebeğim. Sen beni kandıramazsın dedi. Çiçek pasajına girmek şart oldu. Biralar ard arda yuvarlanıyordu. Sen değil Adonis, Zeus olsan kaç yazar. Hem benim tipim değilsin. Ben kumral adam hiç sevmem. Bana böyle şu garson gibi kapkara olacak. Garson iki bira daha getir ulan. Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi karı koca kavgası görmediniz? Tiradını noktalamaya niyeti yoktu Mert'in. Poyraz şaşkındı. Onu nasıl sakinleştireceğini, durumu nasıl toparlayacağını bilemedi. İyi otobüs parasını da son biralara verelim madem. Sende hiç para yok değil mi kuzu diye sordu. Yürüdüler sonra. Güle, eğlene, laf ata, laf yiye yürüdüler. İstanbul güzeldi, kafaları güzeldi, dünya güzeldi. İstiklal, kurtuluş güzeldi de sonrası biraz yordu. Nerede bu senin ev? Bu kadar uzak olduğunu bilsem ben bizim kızlara götürürdüm seni, dedi Mert. Bizim kızlar dediği iki aydır mecburiyetten aynı evde kaldığı arkadaşlarıydı. Ankara'dan geldiğinden beri en uzun süre kaldığı yer olmuştu burası. Artık yavaş yavaş ayrılma zamanı da gelmişti aslında. Faturalara iki aydır katkısı olmamıştı. Poyraz'a artık parayla takılmaya karar verdim derken utanmamıştı belki ama yattığı kimseden para istediği görülmemişti. Utanırdı Mert. Kızlar kira lafını açınca da utanıyor, hemen mutfağa geçip ev arkadaşlarını aldı, ne varsa pişirmeye başlıyordu. Mert'in ev arkadaşı olan bu iki kız dansçıydı. Gece kulübünde tanışmışlardı zaten. Kadın ve erkek dansçıların olduğu devasa bir kulüpte. Mert o pırıl pırıl küçücük şortlarla dans eden kaslı erkeklerden de değildi. Bikini ve botlarla direğe tırmanan kızlardan da. Bir salı gecesi zenni olarak sahneye çıkmaya kalktı. Onda da çok başarılı olamadı. Çarşamba, cuma, cumartesi aynı barda zennilik yapan Cenk Sultan hemen işletmeciye koşmuş, artık bu kalasta çalışacaksınız ben yokum deyip işine takoz koymuştu. Mert Ankara'ya dönüp evde bir kez daha üniversite sınavı çalışabilirdi belki ama bunun için abisinin bir an önce askere gitmesi lazımdı. Yoksa o evden içeri adımını atamazdı. Biraz para toplasın annesini de yanına İstanbul'a alacaktı aslında Mert. Hedefi buydu. İki oğluna bir başına bakan cefakar annesi Yasemin Korkut'un artık daha fazla o dengesiz büyük oğluyla yaşamasını istemiyordu. Evin büyük oğlu Cesur Korkut, baba figürünün yokluğunda baba rolleri kesiyor ama askere gitmemek için de her yola başvuruyordu. Lafa gelince ondan daha vatanseveri yoktu oysa. Yol boyunca yalnızlıklarının acısını çıkarırcasına bir Mert anlattı bir Poyraz. Mert aile bahsi açınca Poyraz da anlatmak istedi. Babam Alexis annemi hep aldatıyordu. Annem bilmezden geliyordu. Ne yapsın gidecek yeri mi var kadının? Atina'da Akropolis var bilirsin. Onu gören şahane bir balkonu var bizim evin. Bütün gün balkonda oturur annem, babam hayatında yokmuş gibi davranır. Birkaç Türk arkadaşıyla yaşayıp gidiyor. Bir gün çektim babamı karşıma, daha 16 yaşındaydım. Sen benim arkadaşlarımla laf edeceğine, annemle biraz ilgilen. Yaptığın her şeyden haberi var kadının dedim. Askerden dönünce de kapıyı çekip İstanbul'a geldim. 20 yaşındaydım daha. Dedemin 1964'te orada bıraktık, imkanın olursa git sahip çık dediği dükkan ve bir de apartmanı varmış burada. Sözde onlara sahip çıkacaktım ama ne gezer. Annemin babamdan habersiz 2-3 ayda bir gönderdiği para olmasa onca yıl zor yaşardım burada. Yol bitmek bilmedi. Mert ile Poyraz neredeyse bütün hayat hikayelerini anlattılar. Mert Korkut, neredeymiş bu sizin dükkan, gidip bulalım diye sordu sarhoş kafayla. Poyraz, dükkanı, apartmanı bilmem de şu köşeye dönünce benim fakirhaneye geldik sayılır. İstersen seni sırtıma alayım deyip kahkaha attı. Al ulan, almazsan adisin dedi Mert. Uzun boyuyla ilgili şaka yapılmasından öteden beri haz etmezdi. Kendi boyu olsa olsa 1.80'di Poyraz'ın. Yalpalayarak yürüyordu zaten. Mert'e sırtlanması mümkün değildi. Kocaman iki adam çocuk gibi yol ortasında şakalaşırken karşıdan gelen tesettürlü genç kızın yanında yürüyen tuhaf görünümlü kadın Poyraz'a gülümsedi. ''Yolumu kaybettiniz Poyraz'cığım. Kıtmir su size yolu göstersin istersen canımın içi.'' dedi kadın. Belkıs ablaydı bu. Evet, yanındaki de yurda götürdüğü Nergis. Kıtmir su ise Belkıs ablanın peşinde yoldan daha önce hangi köpek geçmiş koklayarak bunu bulmaya çalışıyordu. Eğildi, bir izmarit daha alıp torbasına attı Belkıs abla. Ekim, aynı gün saat 15.30. ''Hayatımda yediğim en lezzetli nohut pilavdı. Kesenize bereket.'' dedi Nergis. İki sarhoş genç geride kalmıştı. Dua edeceksen belediyenin zabıtasına dua et Nergis'ciğim. Sağ olsun arada bir hatırlarlar Belkıs ablalarını deyip gülüverdi Belkıs Karaoğlu. Her sözü, her hareketi genç kızı şaşırtıyor ya da meraklandırıyordu. Köpeği bırakmaya girdiği evde epey kalmış, karnını doyurmuş, ihtiyaçlarını gidermiş, öğle namazını kılmış ve birçok şeye şaşırmıştı Nergis aslında. O evden ev sahibiyle beraber çıktı. Belkıs abla genç kızın yurt aradığını öğrenince onu yalnız bırakmak istememişti. Okuyan gençler, hele de kızlar söz konusu olunca akan sular dururdu. Nergis, ''Nasıl yani, siz almadınız mı nohut pilavı? Zabıta arkadaşlarınız mı ısmarladı?'' diye sordu tüm içtenliğiyle. Bilemezdi tabii. Az önce büyük bir iştahla midesine indirdiği yemek, Kısmet Apartmanı'nın önündeki kaldırımda, seyyar tezgahta satış yapmaya çalışan Derya'nın da ve dahası vardı. Derya, ablası Deniz'in hazırladığı nohut pilavı gün doğmadan cam mekanlı arabaya koyar, soluğu bu caddede alırdı. 16 yaşındaydı daha bu çocuk ama 2 yıldır sokaktaydı. Zabıtanın gelişini diğer işportacılarla kurdukları iletişim ağı sayesinde anlardı. Baskın var haberini alır almaz ıslık çalardı Derya. Mahallede ona selam veren, hal hatır soran nadir insanların yaşadığı apartmanın önünde en güvendiği kişi olan Belkıs ablaya haber salardı. Belkıs abla evdeyse bir koşu aşağı inip cam mekanlı arabayı apartmana alıp saklar, Derya da buna karşılık tehlike geçince bolca nohut pilav bırakmak isterdi. Belkıs abla bu küçük hediyeyi kolay kolay kabul etmezdi de bu sefer epey açtı. Onlarınki bir nevi suç ortaklığıydı. Belediye günahını vermez. Ben sana takılıyorum güzel kızım. Nohut pilav bizim kapının önündeki çocuğun, Derya'nın. Sen gelmeden yine bir zabıta operasyonu vardı. Biz Derya ile onun tezgahı saklamak için telaşla koşuştururken kıtmış su arada apartmanın kapısının açık kalmasını fırsat bilip tüymüş. Haberim yok. Tezgahı kaptırmadık sonuçta. Derya da Belkıs ablasına jest yaptı. Yediğimiz yemeği buna borçluyuz. Beğendiysen oh afiyet bal şeker olsun. Belediye bir şey vermez. Daha da gelir benim evdekileri alır. Alt katta bir komşum var benim, Emrullah. Belediyeyi arayıp kokuyor diye benim evi şikayet ediyor ara sıra. Onlar da zaten biriken vergi borcumdan mı? Artık bilmem, bana takık. Gelip ne var ne yok atıyorlar. Allah için söyle, kokuyor mu benim ev kızım? Nergis inançlı bir kızdı. Allah adı vermişti Belkıs abla. Yalan söylemek istemedi ama bu misafirperver kadını da kırmak olmazdı. O komşunuzu ben de gördüm sanırım size çıkarken. Bakışları bile rahatsız ediciydi. Ben gelir köşe bucak temizlerim evi. Hem kim bilir biz de komşu olacağız belki bundan sonra. İkili yemekten sonra Nergis'in söz ettiği yurda bakmaya çıkmıştı. Nergis'in ev arkadaşı ablalar bir isim vermiş, özel yurtta onu bulması gerektiğini söylemişlerdi. Devlet yurduna gitmeyeceksin diye tutturmuştu Zeynep. O oyalamasa belki Nergis kontenjanda olmadan başvuracaktı. Geriye okula yakın iki seçenek kalıyordu. Biri çok pahalıydı, diğeri içinse elinde en azından bir isim vardı genç kızın. Belki Sam'da telefon kullanmıyordu ama Kıtmır Su'nun getirdiği bir temiz yüzlü kıza yardımcı olmaya karar vermişti bir kere. Zabıta uzaklaşınca tezgahını aynı yere yeniden açıp kalan pilavı satmaya çalışan Derya'ya seslenip çocuğun sadece numaraları tuşlamaya yarayan cinsten eski cep telefonunu almış, o telefondan Nergis'in ev arkadaşlarını çaldırmışlardı. Ablalar tanımadıkları numaralardan gelen cevapsız çağrılara dönmüyorlardı ama ısrarla üst üste çaldırınca biri döndü sonunda. Nergis'cim, Hilmi Hoca Efendi'yi bulacaksın, unutma. Bugün yurda yerleşebilirsin. Konuştum, sorun yok. Biz seni görmeye geldiğimiz ilk fırsatta para da getiririz, eşyalarını da. Senin buraya dönmene lüzum yok, dedi Aygül abla. Ablaların en büyüğü. Tamam, madem siz Zeynep'e de haber verirsiniz, merak etmesin. Haydi Allah'a emanet, dedi Nergis. Etse etse Zeynep merak ederdi zaten. Aygül ablası neredeyse gidip bir daha dönmemesini açık açık söylemişti. Firdevs ablası da rahatlamıştır, sofradan bir boğaz eksildi diye. Seviniyordur mutlaka. Zeynep getirir valizimi diye düşündü. Zaten başka bir eşyasız arkadaşı da yoktu Nergis'in. Zeynep 15 yaşındayken Nergis 14'ündeydi. Geceleri yurtta sabaha kadar sohbet ederler, gündüz okudukları mızraklı ilmihali birbirlerini anlatırlar, biraz dışarıdaki dünyayla ilgili korkularını paylaşır, biraz da diğer kızları çekiştirirlerdi. Gıybet derdi Zeynep, en büyük günahlardan. Allah affetsin ama biz herkesin bildiği şeyleri konuşuyoruz. Bu gıybete girmez herhalde, kıkırdadı sonra battaniyenin altında kızlar. Nergis'ten önce Zeynep tesettüre girmişti. Aygül ablaların o anlamda çok faydasını gördüm, diyordu Zeynep. Nergis'in bu eve yerleşmesinde en çok yine o istemişti. İşte şimdi yeni bir hayatın başındaydı Nergis. Üniversiteye gidecek, Zeynep'in gerçekleştirmeyi başaramadı, hayallerini de gerçekleştirecekti. Kızım, burası pek tekin bir yere benzemiyor. Kız talebe yurdu yazıyor ama istersen önden ben bir girip sorayım, dedi Belkıs abla. Aceleyle pek hazırlanamadım ama üzerimdeki idare eder herhalde, diye de ekledi. Belkıs ablanın hazırlanamadım dediği hali şuydu. Her zamanki naylon yağmurluğun altına kıpkırmızı bir kadife elbise, başına yeşil bere, ayağına ucu açık asker postalı ve bir de şıklığını tamamlayan pembe rugan kalp şeklinde çantayla çantaya iliştirilmiş naylon torba. Kıtmır Su'nun tasmasıyla uyumlu ya da bu pembe çanta, o yüzden bunu aldım, derken dönüp Kıtmır Su'yu aradı. Kıtmır Su'nun tasmasıyla uyumlu ya bu pembe çanta, o yüzden bunu aldım, derken dönüp Kıtmır Su'yu aradı Belkıs Karaoğlu. Kıtmır Su yurdun duvarının dibinde betonla çevrili azıcık toprağa çömelmiş işini görüyordu. Hanım, hanım, utanmıyor musunuz? Çekin şu hayvanı buradan. Tövbe estağfurullah, dedi pencereden seslenen sakallı gözlüklü adam. Küçüğünü yapıyor, küçüğünü, akıp gidiyor. Büyüğünü yapsa zaten benim çantamda poşet var. Onunla alıyorum. Yanımda bir şişe su var. Onu dökeceğim buraya da, diye bağırdı Belkıs abla. Kıtmır Su inadına işemeye devam ediyordu sanki. Penceredeki adam aradıkları Hilmi Efendi'ydi ve haddinden fazla öfkeliydi. Aşağı indi. Yurt dedikleri binanın otomatik kapısı açıldı. Hilmi Efendi öfkeden kızaran elmacık kemiklerin hizasından bırakılmış kahverengi seyrek sakalını sıvazlayıp kalın camlı gözlüklerini düzelterek ''Tövbe tövbe, bir de bayan olacaklar.'' diye söylenerek kapıdan çıktı. 30'lu yaşların başındaydı ama daha büyükmüş gibi davranmayı seviyordu. Kapıdan ağır ağır çıktı ve hala işemekte olan Kıtmır Su'yu görünce hızlanıp ayağıyla köpeğin sağ yanına bir sağlam tekme indirdi. ''Ne yapıyorsun puşt? Kızımın zaten tek bacağı yok. Benim yaptığım tekerlekle yürüyor. Görmüyor musun? Seni doğduğuna pişman ederim soysuz. Hangi kitapta yazıyor ulan şuncacık canlıya tekme?'' deyip Kıtmır Su'nun peşinden gitti Belkıs abla. Kıtmır Su can havliyle biraz koşmuş, Belkıs ablanın yetişemediğini görünce durmuştu sanki. Şefkatli elleri yine iyi geldi Belkıs'ın. Dur ben de onu yalayayım bari, diye düşündü Kıtmır Su. Nergis ise donmuş kalmıştı. Sen ne istiyorsun hanım? Bu mahlukla ne geziyorsun, diye sordu Hilmi Nergis'e. Hilmi Hoca Efendi'ye bakmıştık biz aslında, diyebildi Nergis. Ne için baktınız? Bir maruzatınız mı var, deyince Hilmi, olay mahalline dönen Belkıs Karaoğlu devreye girdi. Hilmi denilen ya sensin ya da ağa babam belli. Şunu söylemeye gelmiştik biz. Size bırakılacak çocuk yok. Size emanet edilecek öğrenci yok bizde. Bizim cinsimizin adı kadın. Bayan da yok burada. Hanım da size teslim edecek bir mahalle de yok. Böyle bilesiniz. Kötünüzde boğulun inşallah, deyip okkalı bir tükürük savurdu Belkıs abla. Nergis'i kolundan tutup yavaşça kendine çekti. Yürü kızım, bende kalırsın. Bilmevi beğenmezsen sana sonra daha uygun bir yer buluruz. Merak etme. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.